Ayrım 37, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 405. 11. Bölüm. Bir Ada, İki Halk, İki Tarih, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti. Farklılıklar. Modern dünyanın sorunlarına ilgi duyan biri için Dominik Cumhuriyeti ile Haiti arasındaki 194 kilometrelik sınırı ve Florida'nın güneydoğusundaki Büyük Karayip Adası olan Hispaniola'yı ikiye bölen iki halkı anlamak önemlidir. Adanın üzerinde oldukça yüksek bir irtifadan uçarken görülen sınır sanki bir bıçakla keyfi olarak kesilmiş, üzerinde kıvrımlar bulunan keskin bir hat şeklindedir. Bu hat daha koyu ve yeşil bir doğu tarafını, yani Dominik tarafını, daha solgun ve kahverengi batı tarafından, Haiti'den, ayırmaktadır. Sınırda durduğunuzda yüzünüzü doğuya dönerseniz yemyeşil çam ormanları ile karşı karşıya gelirsiniz. Batıda ise neredeyse üzerinde tek bir ağaç bulunmayan arazilerden başka bir şey yoktur. Sınırda şahit olduğunuz bu gözle görülür zıtlık iki ülke arasındaki genel farklılığa örnek teşkil etmektedir. İlk başta adanın her iki tarafı da ormanlarla kaplıydı. Hispaniola'ya ilk gelen Avrupalı ziyaretçiler adanın en önemli özelliğinin çok değerli ağaçlarla dolu ormanları olduğunu yazmışlar. Günümüzde her ülkede bu orman örtüsünü kaybetmiş durumda. Ancak Haiti'nin kaybı çok daha ağır. Öyle ki bugün Haiti'de iki tanesi milli park olarak koruma altına alınan sadece 7 ormanlık arazi bulunuyor. Günümüzde Dominik Cumhuriyeti'nin %28'i, Haiti'nin ise sadece %1'i ormanlık arazidir. Dominik Cumhuriyeti'nin iki büyük şehri olan Santo Domingo ve Santiago arasındaki ülkenin en zengin çiftlik arazilerinin bulunduğu bölgede bile ormanların çokluğunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Hem Haiti'de hem de Dominik Cumhuriyeti'nde dünyanın herhangi başka bir yerinde olduğu gibi orman tahribatının acı faturası, kereste ve diğer orman ürünlerinin ortadan kalkması, toprak erozyonu, toprak verimliliğinin düşmesi, nehirlerde çökelti birikmesi ve iki nehir arasındaki set korumasının ortadan kalkması olmuş. Bütün bunların sonucunda da potansiyel hidroelektrik enerji ve yağış miktarında azalma görülmüş. Bu sorunların tümü Haiti'de Dominik Cumhuriyeti'nden çok daha yoğun görülüyor. Üste belirtilen sorunların Haiti için en acil olanı, yemek yapmak için gerekli ana yakıt olan mangal kömürü yapımında ana malzeme olan ağaçların yok olması. İki ülkenin orman örtüsü arasındaki farklılıklar, ekonomilerindeki farklılıklarla paralel durumda. Hem Haiti hem de Dominik Cumhuriyeti, dünyada önceleri Avrupa kolonisi olan diğer tropikal adaların muzdarip olduğu sıkıntıları yaşamaktadır. Bu sıkıntılar arasında rüşvete dayalı veya zayıf hükümetlerin başta olması, kamu sağlığındaki ciddi sorunlar, ılıman iklimli yerlere nazaran tarımsal verimliliğin düşük olması yer alıyor. Tüm bu kategorilerde Haiti'nin durumu Dominik Cumhuriyeti'nden çok daha kötü. Haiti yeni dünyada ve Afrika dışındaki en fakir ülke durumunda. Rüşvete dayalı sistem çok az kamu hizmeti sunuyor. Nüfusun büyük bir kısmı sürekli olarak elektriksiz, susuz, lağım sistemi olmayan yerleşim yerlerinde sağlıksız koşullarda yaşıyor. Çocuklara eğitim, halka tıbbi bakım verilmiyor. Haiti yeni dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Yüz ölçümü Hispaniola adasının 1/3 kadar olmasına rağmen toplam ada nüfusunun 2/3'si, yaklaşık 10 milyonu burada yaşıyor. Kilometre kareye düşen kişi sayısı ise 1000. Halkın büyük bir bölümü hayatını çiftçilikle kazanıyor. İhracat için kahve ve şeker üretimi yapılıyor. Ayrıca serbest ticaret bölgelerinde çok düşük maaşla çalıştırılan yaklaşık 20 bin kişi ihracat için tekstil ve diğer ihracat malları üretiyor. Kıyılardaki birkaç bölgede turistlerin ülkenin sorunlarından uzak tatil yapabileceği yerler bulunuyor. Bunun yanı sıra Kolombiya'dan yapılan uyuşturucu ticaretinde Haiti uğrak bir liman niteliğinde. Haiti'ye narko devlet demelerinin sebebi de bu uyuşturucu trafiğindeki rolü. Başkent Port-au-Prince'in varoşlarında yaşayan fakir halk kitleleriyle Port-au-Prince'a sadece yarım saat uzaklıktaki dağlık bölgelerdeki Bandio'da yaşayan ve Fransız lokantalarında pahalı şarapları su gibi akıtan elit tabaka arasında inanılmaz boyutlarda kutuplaşma mevcut. Haiti'nin nüfus artış hızı ve halkta AIDS, tüberküloz ve sıtma görülme sıklığı yeni dünya ülkeleri arasında en yüksek. Haiti'ye gelen tüm ziyaretçiler kendilerine bu ilke için biraz olsun umut olup olmadığını sorar. Verilen cevap genelde aynıdır: hayır. Dominik Cumhuriyeti de Haiti ile aynı sorunları paylaşan gelişmekte olan bir ülke. Ancak Haiti'den daha gelişmiş ve sorunları Haiti'ninkiler kadar şiddetli değil. Kişi başına düşen gelir Haiti'den 5 kat daha fazla. Nüfus yoğunluğu ve nüfus büyüme hızı daha düşük. Son 38 yıldır Dominik Cumhuriyeti en azından hiç askeri darbe görmeden ismen bir demokrasi olmayı başarmış. 1978 yılından itibaren yapılan seçimler görevdeki adı yolsuzluklara karışmış hükümetlerin devrilmesiyle sonuçlandı. Ülkeye bol döviz kazandıran demir, altın ve nikel madenleri, 200 bin işçi istihdam eden ve deniz aşırı ihracat yapan sanayi serbest ticaret bölgeleri, kahve, kakao, tütün, puro, taze çiçek ve avokado, Dominik Cumhuriyeti dünyanın en büyük 3. avokado ihraç eden ülkesidir, gibi ihracatı yapılan tarımsal ürünler, telekomünikasyon ve büyük bir turizm sektörü ülke ekonomisinin patlamasını sağlayan sektörler oldu. Ülkedeki pek çok baraj nedeniyle hidroelektrik üretimi oldukça fazla. Amerikan sporlarını sevenlerin yakından bileceği gibi Dominik Cumhuriyeti birçok ünlü beyzbol oyuncusu üretmiş ve Amerika'ya ihraç etmiştir. Bu bölümün ilk taslağını yazarken 2003 Amerikan Ligi şampiyonasında New York Yankees takımıyla yapılan maçta Boston Red Sox'un atıcısı Dominikli Pedro Martinez'in yaptığı muhteşem atışın etkisinden hala çıkamamıştım. Amerikan Ligi'ne adlarını altın harflerle yazdıran Dominikli diğer beyzbol oyuncularının uzun listesinde şu isimlere rastlıyoruz: Aloh kardeşler, Joaquin Andujar, George Bell, Adrian Belter, Rico Carty, Mariano Duncan, Tony Fernandez, Pedro Guerrero, Juan Marichal, Jose Offerman, Tony Peña, Alex Rodriguez, Juan Samuel, Ozzy Virgil ve tabii ki jonron kralı olarak bilinen Sammy Sosa. Dominik Cumhuriyeti'nin yollarında aracınızı sürerken mutlaka en yakın beyzbol stadyumunu gösteren bir yol işaretine rast gelirsiniz. İki ülke arasındaki zıtlıklar milli park sistemlerinde de görülüyor. Küçük bir ülke olan Haiti'de sadece 4 ormanlık alan var. Bu alanlardan köylüler odun kömürü elde etmek için çok fazla ağaç kestiği için ülkenin doğal bitki dokusunda büyük hasar meydana gelmiş. Buna karşılık Dominik Cumhuriyeti'nin doğal orman koruma sistemi ülke topraklarının toplam %32'sini kapsıyor ve bu durumuyla Amerika'nın en kapsamlı ve büyük orman koruma sistemi. Bu sistem içerisinde çok önemli bitki türlerinin korunduğu 74 doğal park bulunuyor. Sistem çok fazla sorun ve kaynak yetersizliği ile mücadele etmiyor değil ama yine de farklı önceliklere sahip fakir bir ülke için bunlar bile etkileyici. Doğal orman koruma sisteminin ardında yabancı danışmanların akıl verdiği bir sistemden çok, Dominiklilerin görev yaptığı ve pek çok sivil örgütçe desteklenen etkin ve doğal bir koruma hareketi yer alıyor. İki ülke aynı adayı paylaşmalarına rağmen orman örtüsü, ekonomi, orman koruma sistemindeki farklılıklar gibi pek çok zıt özelliğe sahip. Her iki ülke de tarihlerinde Avrupa sömürgeciliği ve Amerikan işgali görmüş. Katolik dini vudu büyücüleriyle özellikle Haiti'de yan yana yer alırken Haiti'de Afrikalılar ağırlıklı olmak üzere karışık bir Afrika-Avrupa kökeni mevcut. Tarih boyunca 3 dönem boyunca iki ülke tek bir koloni veya tek bir ülke olarak birleşmiş. Bu benzerliklere rağmen mevcut olan farklılıklar eskiden Haiti'nin komşusundan daha zengin ve daha güçlü olduğu gerçeği karşısında daha da çarpıcı hale gelmektedir. Haiti 19. yüzyılda Dominik Cumhuriyeti'ni pek çok kere işgal ederek 22 sene boyunca bu ülkeyi kendisine bağlı kılmıştır. Peki bugünlere geldiğimizde iki ülkedeki durum neden bu kadar farklı olmuş ve neden Dominik Cumhuriyeti değil de Haiti'nin durumu daha da bozulmuştur? Adanın iki yarısı arasında mevcut olan bazı çevresel farklılıkların bu sonuca katkısı olmuş. Fakat bunlar yine her şeyi açıklamaktan çok uzak. Nedenleri daha çok iki halkın tarihi, tutumu, kendi belirledikleri kimlikleri ve kurumları ile son hükümet liderleri arasındaki farklılıklarda aramalıyız. Çevre tarihini çevresel determinizm olarak karikatürize etmeye eğilimli kişiler için Dominik Cumhuriyeti ile Haiti'nin birbiriyle çelişen tarihleri adeta ders alınması gereken bir hikaye. Evet, çevresel sorunlar insan toplumlarını belli bir yere kadar elini kolunu bağlamaktadır. Ancak toplumların tepkileri de bir fark yaratmaktadır. Öyleyse daha iyi veya kötü sonuçları baştaki liderlerin yaptıkları ya da yapmadıkları belirlemektedir. Bu bölümde birbirinden farklı siyasi ve ekonomik tarihlerin yörüngelerini Dominik Cumhuriyeti ve Haiti üzerinden izleyerek mevcut farklılıklara ve bu farklılıkların arkasında yatan sebeplere ulaşacağız. Daha sonra Dominik Cumhuriyeti'nin aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı girişimlerin bir karışımı olan çevre politikalarının gelişimi üzerinde duracağız. Bölüm daha sonra günümüzün çevresel sorunları, gelecek ve adanın her iki tarafına dair umutları üzerinde duracak ve iki ülkenin birbirleri ve dünya üzerindeki etkilerini irdeleyecektir. Tarihler. Christoph Kolomb M.S. 1492 yılında Atlantik'i geçtiği ilk seyahatinde Hispaniola adasına da uğramıştı. Bu esnada adada yerli Amerikalılar tam 5000 yıldır oturuyorlardı. Kolomb'un zamanındaki ada halkı olan ve Tainos adı verilen bir grup Arawak Kızılderilisi tarımla geçimini sağlıyor ve sayıları yaklaşık 500.000'a, tahminler 100.000 ile 2.000.000 arasındadır, ulaşıyordu. Kolomb bu insanları barış yanlısı ve dostane insanlar olduğunu, ancak kendisi bu insanlara kötü muamele etmeye başlayınca onların da değiştiğini yazmış. Ne yazık ki Tainosların elinde İspanyolların gıptayla baktıkları altın vardı ama kendileri altın çıkarma işine girişmek istemiyorlardı. Bu nedenle İspanyollar adayı ve Kızılderililerden oluşan halkını tek tek İspanyollara bölüştürdüler ve Kızılderilileri köleleştirip her türlü işte çalıştırdılar. Bu arada Avrupalılar kendileriyle birlikte getirdikleri hastalıkları yerlere bulaştırarak çoğunun ölümüne sebep oldular. 1519 yılında, yani Kolomb'un gelişinden 27 yıl sonra adanın 500.000'lık ilk nüfusundan geriye 11.000 kişi kalmıştı. Bunların da bir bölümü çiçek hastalığından ölünce geriye 3.000 kişi kaldı. Bu arada tüm bu felaketlerden kurtulabilenler ya yavaş yavaş hayatını kaybetti ya da sonraki 10 yıllar içerisinde asimile oldular. Adada nüfus kalmayınca İspanyollar köle bulmak için başka yerlere bakmaya başladılar. 1520'lerde İspanyollar Hispaniola adasını şeker yetiştirmek için uygun olduğunu keşfetti ve buraya Afrika'dan köle getirmeye başladı. Adanın şeker çiftlikleri 16. yüzyıl boyunca burayı zengin bir sömürge haline getirdi. Ne var ki İspanyolların Hispaniola adasına olan ilgileri bu dönemden sonra Amerika anakarasında daha zengin ve nüfusu daha fazla olan Kızılderili topluluklarının keşfiyle azaldı. Özellikle Meksika, Peru ve Bolivya'da sömürmeye uygun çok büyük yerli toplulukları ve siyasi açıdan devralınacak gelişmiş toplumlar vardı. Ayrıca Bolivya'da zengin gümüş madenleri de bulunuyordu. Bu nedenle İspanya tüm ilgisini başka yerlere yönelterek Hispanyola'ya çok az kaynak ayırdı. Ne de olsa bu adaya Afrika'ya köle getirmek oldukça pahalıya mal olurken yeni buldukları yerleri sadece işgal ederek bol bol iş gücüne kavuşuyorlardı. Buna ek olarak İngiliz, Fransız ve Hollandalı korsanlar Karayipleri tamamen istila etmiş ve Hispaniola adasındaki İspanyol yerleşim yerlerine saldırmışlardı. İspanya'nın kendisi yavaş yavaş siyasi ve ekonomik çöküşe geçmiş ve bu durum İngiliz, Fransız ve Hollandalıların yolunu açmıştı. Fransız korsanlarla beraber Fransız tacir ve maceracıları İspanyolların topluca bulunduğu doğu ucuna en uzak nokta olan Hispaniola'nın batı ucunda bir yerleşim yeri kurdular. Artık İspanyollardan çok daha zengin ve siyasi açıdan güçlü bir konuma ulaşmış olan Fransa köle ithalatına çok fazla para yatırdı ve adanın batı tarafında İspanyolların altından kalkamayacağı çapta büyük tarım alanları kurdu. İşte adanın iki tarafının birbirinden farklılaşması bu aşamada başladı. 1700'lü yıllarda İspanyol kolonisi düşük nüfusu, az sayıda kölesi ve büyük baş hayvan yetiştiriciliğiyle bu hayvanların postlarının satışına dayalı küçük bir ekonomi ile yetinirken, Fransız kolonisinin çok daha fazla nüfusu, daha fazla sayıda kölesi, 1785 yılında 700 bin iken aynı tarihte İspanyolların sadece 30 bin kölesi vardı ve şeker yetiştiriciliğine dayalı bir ekonomisi mevcuttu. Saint-Dominique adı verilen bu Fransız kolonisi yeni dünyadaki en zengin Avrupa kolonisi haline geldi ve Fransa'nın zenginliğinin üçte birini sağlayan yer olarak ünlendi. 1795 yılında İspanya artık adanın değerli olmayan doğu kısmını Fransa'ya terk etti. Böylece Hispaniola adası Fransa bayrağı altında birleşmiş oldu. 1791 ve 1801 yıllarında Fransız Saint-Dominique adasında patlayan bir köle isyanından sonra Fransızlar adaya bir ordu gönderdiler. Fakat bu ordu köleler tarafından püskürtüldü ve bir kısmı hastalık dolayısıyla ağır kayıplar verdi. 1804 yılında Kuzey Amerika'daki mallarını Lozan Mübayası adı altında ABD'ye satan Fransa Hispaniola'yı terk etti. Fransız Hispaniola'sındaki eski köleler ülkelerinin adını adanın Taino Kızılderililerinin dilindeki orijinal ismi olan Haiti olarak değiştirdiler ve adadaki birçok beyazı öldürüp kölelik sisteminin tekrar getirilmemesi için bu sistemin temeli olan tarım alanlarının altyapısını yok ettiler ve tarım alanlarının hepsini küçük çiftçi ailelere devrettiler. Bu eski kölelerin kişisel olarak istediği sistemdi. Ancak bu sistem uzun vadede çiftçiler Haiti hükümetlerinden çok az yardım aldıkları için sistem ülkenin tarımsal verimliliği, ihracatı ve ekonomisi açısından iyi sonuçlar vermedi. Haiti aynı zamanda beyaz nüfusunun büyük bir kısmının öldürülmesi, kalanlarının da göç etmesi nedeniyle insan kaynaklarını kaybetmiş oldu. Ne var ki Haiti 1804 yılında bağımsızlığını elde ettiğinde hala adanın daha zengin, güçlü ve nüfusu daha fazla olan kısmıydı. 1805 yılında Haitililer önceleri İspanyolların olan ve o zamanlar Santo Domingo olarak bilinen doğu tarafını iki kere işgal ettiler. Bundan 4 yıl sonra kendi istekleri üzerine İspanyol yerleşimciler İspanyol kolonisi statüsüne geri döndüler ve beceriksiz bir şekilde Santo Domingo'yu yönetmeye başladılar. Bu girişim 1821 yılında yerleşimcilerin bağımsızlık ilan etmesiyle sona erdi. Bunun üzerine 1844 yılında adadan sürgün edilene kadar burada kalan Haitililer tarafından ilhak edildi. 1844 yılından 1850 yılına kadar Haitililer adanın doğusunu işgal etmek için birçok girişimde bulundu. 1850 yılına kadar batıdaki Haiti komşusundan çok daha az bir kara parçasını kontrolü altında tutmasına rağmen daha fazla nüfusu barındırıyordu. Tarım ekonomisi ve az miktardaki ihracat, çoğunluğu Afrikalı az bir kısmı mulattolardan yani melezlerden oluşan nüfusu besliyordu. Mulatto eliti Fransızca konuşuyor ve kendilerini Fransızlarla özdeşleştiriyorlardı. Haiti'nin geçmiş yıllarda yaşadıkları ve kölelik korkusu, yabancıların toprak sahibi olmasını ve yatırımlarla üretim araçlarını kontrolleri altına almalarını yasaklayan anayasanın benimsenmesine sebep oldu. Haitililerin büyük bir kısmı Fransızcadan devşirilmiş Creole adı verilen bir dil konuşuyorlardı. Bu arada Dominiklilerin doğuda daha büyük bir yüz ölçümüne sahip olmalarına rağmen daha az nüfusları vardı. Ekonomileri büyük baş hayvan yetiştiriciliğine dayanıyordu. Göçmen kabul ediyor ve onlara vatandaşlık hakkı tanıyorlardı. Dilleri ise İspanyolcaydı. 19. yüzyıl boyunca Dominik Cumhuriyeti'ndeki sayısal anlamda az fakat ekonomik olarak çok şey ifade eden göçmen grupları arasında Curaçao Yahudileri, Kanarya Adası halkı, Lübnanlılar, Filistinliler, Kübalılar, Porto Rikolular, Almanlar ve İtalyanlar bulunuyordu. Bunlara daha sonra Avusturya Yahudileri, Japonlar ve 1930'lardan sonra da daha fazla sayıda İspanyol eklendi. Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin birbirlerine en fazla benzedikleri siyasi tarafları, siyasi istikrarsızlıklarıydı. Sık sık darbeler oluyor ve kontrol kendi birlikleri olan yerel liderler arasında gidip geliyordu. 1843 ile 1915 yılları arasında Haiti'deki 22 başbakandan 21'i ya suikasta uğramış ya da indirilmişti. Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1844 ile 1930 yılları arasında 50 kere başbakan değişmiş, 30 devrim yapılmıştır. Adanın her iki tarafında da başbakanlar kendilerini ve AVD'lerini daha da zenginleştirmek için başa geçmişlerdir. Dış güçler Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ni ayrı ülkeler olarak görmüş ve bu şekilde davranmışlardır. Çok basite indirgenmiş hatlarıyla Avrupalıların gözünde Dominik Cumhuriyeti, Avrupalı göçmenlere ve ticarete açık, İspanyolca konuşulan kısmen bir Avrupa toplumuydu. Haiti ise eski kölelerden oluşan Afrika kökenli toplumuyla yabancılara karşı düşmanca bir tutum sergileyen ve kreole dili konuşulan bir ülke olarak görülüyordu. Avrupa ve daha sonra da ABD'nin yaptığı yatırımlarla Dominik Cumhuriyeti'nde piyasa ekonomisi geliştirilmeye başlandı. Dominik ekonomisinin kakao, tütün, kahve ve 1870'lerden itibaren şekere dayalı olması ilginçtir. Çünkü bunlar eskiden Haiti'nin belirleyici ekonomik özellikleriydi. Ne var ki adanın her iki tarafı da siyasi istikrarsızlıktan kurtulamadı. 19. yüzyılın sonuna doğru bir Dominik başbakanı Fransa, Belçika ve Almanya'nın savaş gemileri gönderip parayı geri almadıkları takdirde ülkeyi işgal etmekle tehdit etmeye varacak kadar çok miktarda borç para aldı ve bu parayı geri ödeyemedi. Avrupalıların ülkeyi işgal etmesine engel olmak için ABD Dominik'in tek hükümet geliri olan gümrüklere el koydu ve bu gelirlerin yarısını borçların ödenmesine ayırdı. Birinci Dünya Savaşı boyunca Karayipler'deki siyasi kargaşanın Panama kanalında oluşturduğu risklerden endişe duyan ABD, adanın her iki tarafını da işgal etti. Bu işgal Haiti'de 1915 ile 1934 yılları arasında, Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1916 ile 1924 yılları arasında devam etti. Bunun ardından her iki tarafta hemen eski siyasi istikrarsızlığına geri döndü ve başbakanlık için yarışan taraflar arasında çatışma başladı. İstikrarsızlık Dominik Cumhuriyeti'nde Haiti'den çok önce bir tarihte sona erdirildi. Bunu başaran kişiler Latin Amerika tarihinde görülen en zalim diktatörlerden ikisiydi. Rafael Trujillo, önceleri Dominik'in polis teşkilatı şefi iken daha sonra ABD hükümetinin kurup eğittiği ordunun başına geçmişti. 1930 yılında görevinden istifa edip kendisini başbakanlığa seçtirince zalim bir diktatör haline geldi. Daha sonraki yıllarda çok çalışması, çok iyi bir yönetici olması, akıllı bir siyaset adamı ve insafsız görünümüyle iktidarda kalmayı başardı. Halkın çıkarına çalışıyormuş gibi görünmesi de bu başarısında etkili olan faktörler arasındaydı. Olası rakiplerini işkenceyle öldürttü ve ülkede demokratik hayatla hiçbir şekilde bağdaşmayan bir polis devleti kurdu. Tüm bunlara rağmen Dominik Cumhuriyeti'ni modernleştirme çabaları içerisinde Trujillo ülkeyi kendi özel işletmesi gibi işleterek ekonomi, altyapı tesisleri ve sanayiyi geliştirdi. Kendisi ve ailesi en sonunda ülke ekonomisinin büyük bir bölümüne hakim oldular. Özellikle ya doğrudan ya da akrabaları ve müttefikleri aracılığıyla et, beton, çikolata, sigara, kahve, sigorta, süt, pirinç, tuz, mezbaha işletmeciliği, tütün ve kereste sektörlerini tek eline aldı. Ormancılık ve şeker üretimi tamamen kendi kontrolündeydi ve hava yolları, banka, otel ve Karadeniz yollarının yegane sahibiydi. Ülke çapında fuhuş sektöründen kazanılan paranın bir bölümünü ve tüm kamu çalışanlarının maaşlarının %10'unu kendisi alıyordu. Her yerde ve her fırsatta kendi reklamını yapıyordu. Başkentin adı Santo Domingo'dan Ciudad Trujillo'ya, yani Trujillo şehrine çevrilmişti. Ülkenin en yüksek dağının ismi de Pico Duarte iken Pico Trujillo oldu. Bu arada ülkenin eğitim sistemi içerisinde Trujillo sürekli yüceltiliyor, kamuya açık çeşmelerin üzerinde "Bu su Trujillo sayesinde akmaktadır" gibi sözler yazıyordu. Başarılı bir ayaklanma veya işgali önlemek için Trujillo hükümeti bütçesinin yarısını Karayipler'in en büyüğü olan, hatta Meksika ordusundan bile daha büyük olan devasa ordusunu beslemeye ayırıyordu. 1950'lerde Trujillo terör yöntemleri, ekonomik gelişme ve köylülere tarla dağıtma gibi politikalarla sağladığı desteği kaybetmeye başladı. Hükümetin Trujillo'nun başa gelmesinin 25. yıl dönümünü kutlamak için hazırlanan törenlere çok fazla para harcaması, özel sektörün elindeki şeker imalathaneleri ve elektrik üretim merkezlerinin alınması için fahiş fiyatlar ödemesi, kahve ve Dominik Cumhuriyeti'nin ihraç ettiği diğer malların dünya piyasalarında değerinin düşmesi ve ekonomik açıdan tam bir hezimete dönüşen şeker üretimine devletin büyük bir yatırım yapma kararı sonucunda ekonomi kötüye gitti. Hükümet 1959 yılında Dominik'ten sürgün edilen kişilerce yapılan başarısız bir Küba destekli işgale ve ayaklanma çağrıları yapan Küba Radyosu'nun yayınlarına gittikçe artan tutuklama, işkence ve suikastlerle karşılık verdi. 30 Mayıs 1961 yılında şoförünün kullandığı eskortsuz arabasıyla giderken Trujillo büyük ihtimalle Dominiklilerce girişilmiş CIA destekli bir suikaste uğrayarak pusuya düşürüldü ve öldürüldü. Dominik Cumhuriyeti'ndeki Trujillo döneminin büyük bir kısmı boyunca 1957 yılında acımasız bir diktatör olan François Duvalier'in yönetimi devralmasına kadar Haiti'ye bir türlü istikrar getiremeyen pek çok başbakan başa geldi. Bir doktor olmasına ve Trujillo'dan daha eğitimli olmasına rağmen onun kadar zeki ve merhametsiz bir siyasetçi olmayı başarmıştı. Gizli polis teşkilatıyla halkının gözünü korkutan bu adam Trujillo'dan çok daha fazla kişi öldürmüştü. Papa Doc lakaplı Duvalier'in Trujillo'dan ayrıldığı yönü ülkesini modernleştirmeye veya ülkesi ve kendisi için sanayiye dayalı bir ekonomi geliştirmeye ilgi duymamasıydı. Duvalier 1971 yılında kendi eceliyle öldü. Ancak yerine 1986 yılında sürgüne gönderilene kadar ülkeyi yöneten bebek doktor lakaplı oğlu Jean-Claude Duvalier geçti. Duvalier'lerin diktatörlüklerinin bitişinden itibaren Haiti kaldığı yerden siyasi istikrarsızlık yaşamaya devam etti ve zaten zayıf olan ekonomisi daha da zayıfladı. Hala kahve ihraç ediyordu. Ancak nüfus artmasına rağmen ihraç edilen kahve miktarı sabit kaldı. İnsan yaşam süresi, eğitim ve yaşam standardı gibi bir dizi endeksi baz alan insan gelişme endeksi, Haiti'nin Afrika ülkeleri dışında en düşük standarda sahip olduğunu gösteriyor. Trujillo'nun suikasta uğramasından sonra Dominik Cumhuriyeti 1966 yılına kadar yine siyasi istikrarsızlıklar içinde bocaladı. Bu arada 1965 yılında ABD askeri güçlerinin gelmesine yol açan bir iç savaş geçirdi. Bu esnada çok sayıda Dominik Cumhuriyeti vatandaşı ABD'ye göç etmeye çalıştı. Bu istikrarsızlık dönemi Trujillo başkanlığı altında görev yapan Joaquin Balaguer'in 1966 yılında eski Trujillo ordusundaki bazı subayların diğer aday aleyhine karalayıcı bir kampanya yürütmesi sonucunda başbakanlığı seçilmesiyle sona erdi. İlerideki satırlarda çok daha geniş olarak ele alacağımız Balaguer, sonraki 34 sene boyunca Dominik siyasetine damgasını vuracak ve 1966-1978, 1986-1996 dönemlerinde başbakan olarak siyaset sahnesinde yerini alacaktı. Balaguer'in ülke üzerindeki etkisi başbakan olmadığı 1978 ile 1986 yılları arasında bile devam etmiştir. Dominik siyasetine yaptığı son belirleyici müdahale ülkenin doğal orman koruma sistemini kurtarması oldu. 2000 senesinde 94 yaşındayken kör ve hasta bir halde bu müdahaleyi yapmıştı ve bundan sadece 2 sene sonra hayata veda etti. Trujillo sonrası yıllar boyunca 1961 yılından günümüze Dominik Cumhuriyeti sanayileşmeye ve modernleşmeye devam etti. Bir süre boyunca ihracat ekonomisi büyük çapta şekere dayalıydı. Daha sonra yoğunluk madencilik, serbest ticaret bölgesinden yapılan sanayi ürünleri ihracatı ve şeker dışındaki tarımsal ihracat ürünlerine kaydı. Ayrıca hem Dominik Cumhuriyeti hem de Haiti ekonomilerine en büyük katkı deniz aşırı ülkelerde, özellikle de ABD'de yaşayan vatandaşlarının ülkelerine gönderdikleri paralardır. Günümüzde 1 milyondan fazla Haitili ve 1 milyon Dominikli'nin gönderdiği para her iki ülkenin de ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. Dominik Cumhuriyeti hala fakir bir ülke durumunda. Kişi başına geliri yılda sadece 2200 dolar. Ancak ülkeye yaptığım ziyarette şehirlerdeki trafik sıkışıklığı ve inşaat patlaması da dahil olmak üzere büyüyen bir ekonominin tüm özelliklerini üzerinde taşıyor olduğunu gördüm. 37. ayrımın sonu. Sayfa 416.